Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında içtimailik ve sosyal adalet prensibinden konuşmaya devam ediyoruz kıymetli hocamla ve bugün yine hayatımızı, muamelatımızı, ibadetlerimizi, Müslümanlığımızı, bizi ilgilendiren bir hususu bu vesileyle yine konuşmuş olacağız kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Bugün sosyal adalet dediğimiz, o sosyal adaletin, o sosyal dengenin tesisini oluşturacak olan ilk maddelerden biriyle başlayacağız. İnfak, evet. Zekat, sadaka, işte karzahsen, buna evet. Hangi ismi verirseniz, hangi bir o manada infakın hangi boyutunu uygulayacaksak, uyguluyorsak, bu hakikaten sosyal adaleti, dengeyi sağlayan bir amel, bir ibadet, bir sadakayı cariye olmuş oluyor. Nedir hocam infak toplumumuzda? Adaleti nasıl dengeler ve bağları nasıl güçlendirir? İnfakın bu manada karşılığı nedir? Bunu birçok yerde görüyoruz biz. Evet, mesela işte evet. Zekatın kalpleri ısındırmak için zekat verilir vesaire.
Evet, evet.
Birçok şeyde infakın karşılığını görüyoruz. Nasıl olacak hocam? Biz infakı nasıl vereceğiz? Alacak olan kişi nasıl alacak? Ve infakın bu manada önemi nedir?
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Buradaki tabii toplumsal dengeyi oluşturma, yani fertler arasında bir dengenin tesisi ve sosyal adaletin oluşturulması adına özellikle her ferdin maddi ve manevi olarak farklı olduğunu bir kere anlamakla başlamak lazım. Yani toplum içerisinde her ferdin farklı bir maddi, farklı bir manevi makamı ve mekanı vardır. İslam bu farklılığı belli bir takım kurallarla, kaidelerle çözer. Yani fertler arasındaki o muvazeneyi, dengeyi oluştururken önce bir kere bir önceki programda söylediğimiz gibi ferdi eğitir. Ona Kur'an ve sünnet ahlakıyla gerekli ölçüde davranış kurallarının nasıl olması gerektiğini veya olmaması gerektiğini anlatır, öğretir. Yani fert bu anlamda farkındalığını elde eder. Yani bilinçlenir. Bir diğer mesele, bunu çözmek adına da o kişiyi kibire, işte ucuba, fahra, yani böbürlenmeye, övülmeye, karşısındakini küçük görmeye mani olacak bir takım davranışlarla da icbariyete mecbur kılar. Yani burada şöyle bir hal var. Malum her dinde, her beşeri sistemde insanların birbirine karşı sorumluluklarından bahsedilir ve yüklenen sorumlulukların karşılığı mutlaka vardır. Ancak burada İslam işin içerisine girdiği zaman İslam bunu imanla ameli bir araya getirip ahiretle dengeleyerek bir nizama koyar. Burası çok mühim. Neden? Çünkü bir kimseye sadece iyilik yapmayı değil, iyilik yaptıktan sonra da bu iyilikle ilgiyi devam ettirmeyi esas kılar. İnfakın özünde bu vardır aslında. Hani bir diyelim ki beşeri bir sistem düşünelim. O sistem sosyal bir yardımda bulunur. Hı hı. Diyelim ki o insana yiyecek verir. O yiyeceği verdikten sonra onun o işi biter. Ama bizdeki, İslam'daki bu birliktelik zimmet esaslıdır. Yani o kimsenin sadece o güne ait olan işi bitti, benden de bu iş gitti gözüyle bakmaz. Buna bir vücubiyet yükler. İşte bunun adına zekat diyoruz. Yani İslam'da aslında infakın asgari duruşu zekatın karşılığıdır. Burada zekat her yıl zengine nisap miktarınca malı olan ve üzerine bir devir geçtikten sonra, bir yıl devir geçtikten sonra 1/40'ının verilmesinin zorunluluğudur. Yani buradaki aslında 1/40'lık dediğimiz hadise bir infakın karşılığıdır. Aslında ilk bakışta az gibi de görünür ama esas olduğu haliyle böyle verilmesi toplum içerisinde bir denge, bir farkındalık oluşturur. Yani burada özellikle sail ve mahrum diye isimlendirilen, yani ihtiyacı olup isteyebilenle ihtiyacı olup da isteyemeyenin farkını da bize öğretir. Şimdi biz ihtiyacı olanın istedikten sonraki, diyelim ki talebini giderdik, onun ihtiyacını giderdik. Ama istemeyen vardıysa, isteyemeyen olduysa onu bulmayı da bir zorunluluk haline getirir. Yani aslında toplumda bu zekat tam manasıyla verildiğinde ve hakikatiyle yerini bulduğunda ne büyük ölçüde bir ekonomik zorluğun ya da insanların ihtiyaçlarının ne büyük ölçüde giderildiğinin karşılığı ortaya çıkar. Bunu görmüş oluruz. Burada zekatı verenle zekatı alan ya da infak edenle infak edilen arasında mutlaka bir denge oluşturur. Yani burada el yedül ulya hayrun min el yedis süfla dediği o veren elin alan elden daha üst olması halini ne yapar? Bir edebe tegayyür ettirir, çevirir. Vereni alta, alanı üste koyar. Yani avucu yukarıya getirip sen bu anlamda benden daha üstesin mahviyetini verir. O da şudur. Eğer o ikramı kabul edecek olmasa zekat bir vecibeydi. Yani bu vicdani bir sorumluluğun karşılığı değil, icbari bir sorumluluğun karşılığı. Yani vicdani olarak ben zekat vermeliyim değil, mecburen vereceğimin karşılığıdır. İslam burada bir icbariyet koyar. Bu farzdır. Hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz bu farzı yerine getirmeyenler ya da getirmek istemeyenlerle kanımın son damlasına kadar mücadele ederim demişti ve etmişti. Yani bu yüzden bizim zekat dediğimiz hadise aslında bir vicdani hareket değil, icbari harekettir İslam adına. Vicdani harekete dönme hali infakın kendisidir aslında. Burada da iki şekil söz konusu. Bu zaruri olanın verilmesi dışında kişinin kendi ailesine, yakınına, hısımına, akrabasına vesairesine gözetimiyle birlikte üçüncü derecede olan yani kendisinden başka ailesinden başka olanlar yani toplumun sair fertleri için zorunlu olan haller vardır. Bu kendisi için olan kısımda yani buna Hazreti Peygamber raiyet diyor. Hadis-i şerifte kullukum ra'in ve kullukum mesulun an raiyetihi diye buyurulan halde ferdi, ailevi ve içtimai karşılığı görüyoruz biz. Ya burada aslında hadis-i şerifteki ifadeyle çobanlık dediğimiz hal her ferdin şahsi sorumluluğunun karşılığıdır. Yani bir kimse bir ailede anne olabilir, baba olabilir. Sorumluluk evlatlarıdır. Yani bir çocuğun ailede sadece çocuk olması sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Onun da kendi ferdi sorumlulukları mutlaka vardır. Eğer bu bir idareci ise, bir imamsa, bir devletin lideri ise ya da bir kurumun başındaki kimse ise maiyeti altında bulunanlara karşı sorumlulukları esastır. Ne yapacaktır? O sürüden mesul kalacaktır. Yine erkek ise ailesinin sorumluluğu üzerindedir. Hanımefendi ise evinde, evindeki çoluğunun çocuğunun çobanlığını, sürüsünün mesuliyetini taşıyacaktır. Hizmetçi ise ya da bir vazifenin sahibi ise o sahipliğin karşılığında sahip olduğu ya da kendisine emanet verilen malın sorumluluğunu ya da o etrafındaki insanların sorumluluğunu yerine tam manasıyla getirmesiyledir. Yani şurada şunu görmek lazım. Cenab-ı Hak insanın mülkiyet sahibi yapar. Mülkiyet sahibi olmak meşrudur. O haram değildir. Ama burada mülkiyete ait olma ya da mülkiyeti kendine ait kılma hadisesinden ziyade o mülkiyetin kendisine dünyevi bir emanet olduğunun farkına varmasını sağlar. Yani biz bugün belki elimize geçen kazancımızla ya da malımızla, mülkümüzle onlara biz sahip olduğumuzu zannediyoruz. Ama aslında onlar bizim dünyada bir yolcu mesabesinde, bir işte kervansarayda konaklayan bir kimsenin, bir mola yerinde konaklayan kimsenin kaldığı kadarıyla kalacak gibi bir misafir sadedinde görmekle aslında mükellefiz. Bu mülkiyete sahip olan kişi de bu şekilde gelişir. Ama mülkiyet kişiye sahip olmaya başladıysa, mal mülk o insana sahip olmaya başladıysa o zaman kişi kasa olmaya başlıyor. Evet. Bu kilitli kasalar haline gelince de elden ayaktan infaktan uzaklaşmaya başlıyor.
Bu sefer mal da belki o manada bereketsizleşiyor.
Tabii ki ve yönetmeye başlıyor.
Elindeki mal cennete giriş vesilesi olmaktan çıkmış oluyor.
Efendimiz öyle buyuruyor ya. Vefat ettiğinde ölüyü üç şey takip eder. Yetbe'ul meyyite selasetun diye hadis-i şerifte geçen üç şey takip eder. Bunlardan ikisi geri döner, birisi de ölüyle beraber kalır. Geriye dönen ailesi ve malıdır diyor. Üçüncüsü de amelidir diyor. Kalan olan amel. Hatta yine bir rivayette vardır. Tam metin olarak aklıma gelmiyor ama hulasa söyleyeyim. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mal vardır sahibini cehenneme koyar. Aynı mal sahibini cennete koyar. Diyorlar ki ya Resulallah bu nasıl bir maldır ki diyorlar. O malla alakalı değil.
Sahibiyle
alakalı. Yani aynı mal şahıs eğer o maldan infak etmediyse, o mal kendisine sahip çıktıysa, o malı insanlar içinde kullanamadıysa, hakikatli zekatını vermediyse, infakında bulunamadıysa, bundan mesuliyetinden dolayı öldüğünde bu sorumluluk onu cehenneme koyar. Bu adam öldükten sonra o mal mirasçılara kalır. Aynı maldan mirasçıları infak eder. Zekat verir, fakiri fukarayı gözetir, zimmeti altında olanlara ikramlarda bulunur. Bununla cennete girer. Yani bu hadise malla alakalı, mülkle alakalı bir hadise değil aslında. İnsanın kalbiyle alakalı, kalbi duruşuyla alakalı bir şey. Bundan dolayı bizim farz olan o infakların yanında kendi bakımıyla mesul olduğumuz ailenin infakıyla beraber bir de bunun dışında üçüncü şahıs dediğimiz bizim dışımıza ailemizin dışında olan şahıslarla bir birlikteliğimiz var. Buraya tabii bir sınır konulmuyor. Yani şu üst sınırı, şu alt sınırı denilmiyor. Ama Hazreti Peygamber'in hadislerinden işaretle ardımızda kalanı muhtaç duruma düşürmeyecek şekilde elimizdekinden infak etmemiz esastır. Bu hem Allah'a yaklaştıracaktır, hem o lüksten, israftan, o şatafatlı bir hayat yaşamaktan ve malı mülkü böyle taşa, betona, kayaya yedirmekten ya da sadece hiçbir şeye faydası olmayan yatırımlar yapmaktan insanı uzak edecektir. Yani kul elbette ki mal mülk edinecek, evi de olacak, aracı da olacak, bunları kullanacak hayatta. Ama bunları Allah yolunda, Allah için kullanmanın derdine düşecek. Burada tabii İslam ahlakının belirlemiş olduğu bir takım prensipler var. Yani karşımıza gelen bir kimse, biraz önce söyledik ya, eğer sailse onu isteyeceğini bilip, ona bir pay ayırma. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de Darvan kıssası diye bilinen bir kıssa vardır. Bahçe sahipleri, babaları çok böyle infak ehliyken zekatını, öşürünü düzgün ayırıp fakire fukaraya hemen hasat zamanında verirken baba vefat ettikten sonra evlatlar mirasçı olmuşlardı. Bu mirasçı olan yavrular biraz hasetlendiler babalarının yaptığı şeye. Buna ne lüzum var dediler. Fakir fukarayı dolduruyor, bize ait olan onlara veriyor diye biraz hasetlenmişlerdi. Kendi kendilerine karar aldılar. Sabah erkenden kalkalım, fakir fukara bu hak sahibi diye bir başımıza gelecekler gelmeden gidelim biz ürünümüzü, hasadını yapalım, bağı devşirelim, işimiz bitsin demişlerdi. Ayet-i Kerime diyor ki geldiklerinde kapkaranlık, simsiyah, yanmış ve ortada hiçbir ürün kalmamış halde bir bahçeyle karşılaştılar. Dediler ki biz yanlış yere mi geldik acaba? Yanlış yere mi geldik acaba? İşlerinden, akıl sahiplerinden biri çıktı dedi ki hayır biz yanlış yere gelmedik.
Yanlış yaptık.
Yanlış yaptık. Burası bizim bahçemizdi ama biz babamızın yapmış olduğu doğruyu fakirin fukaranın malına gasp ederek, bunu unutmamak lazım. Zekat vermemek, infakta bulunmamak, ihtiyaç sahibi gerçekten ihtiyaç sahibiyken Hazreti Ali'nin ifadesiyle o şahsı bana Allah ihtiyacını görmem için görevlendirmiştir beni görüşüyle bakmadan yapmak, o malı kendimizde tutmak gasptır. Fakir fukaranın hakkını gasp etmenin adıdır. Bu da kul hakkıdır. Bunu unutmamak lazım. Tabii bir edep, bir haya ile söyleyemeyen, istemeyen varsa biraz önce yine söylediğim esasıyla bulmamız gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Yani onların o hallerini sormamız gerekiyor. İkinci şahıslardan, üçüncü şahıslardan, hatta dört, beşinci şahıslardan o insanların ihtiyaçlarını sormak gerekiyor. Böyle bir kardeşimiz vardı. Biraz böyle zor dönemler geçirdiydi, zor haller yaşıyordu. Böyle bir konu açıldıydı. Sordum ne yaptı falan diye, nasıl, durumu nasıl, ne oldu diye sordum. Hocam dedi çok ciddi hastalıklar geçiriyordu, çok ciddi tedaviler de bulunuyor. Bayağı da yoruldu, epeyce de bir ihtiyaç oluştu. Peki dedim çalışabiliyor mu? Hayır. Bu kardeşe dedim peki yardım ediliyor mu? Hocam işte ailesi yapabildiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dedim bu arkadaşın ihtiyacı var. Yazık olsun bize. Bugüne kadar niye haberimiz olmadı dedim. Yani bu gerçekten bizim büyük bir ayıbımız. Daha dün beraber oturup muhabbet ettiğimiz, dün dediğim tabii 5-6 sene önce yaşadığımız bir hadise bu. Çok utandım yaptığımız o şeyden. Ya yani bu insandan niye haberimiz yok? Bu insanı niye biz bilmiyoruz? Neden bu insanın muhtaç olduğunu, olabileceğini düşünmüyoruz? Yani bir de şu da var. Verip ayrılmak da yetmiyor. Belki takip de etmek gerekiyor. Belki onunla beraber ihtiyacını devamlı hale getirmek gerekiyor.
Verdiğimiz yetecek mi?
Değil mi? Yetecek mi bakalım? Burada hemen aklımıza Yermük Harbi gelecek. Biliyorsunuz Yermük Harbi'nde 3 sahabi can çekişirken bir kırbada bir bardak su, yani belki de bir yudum su 3 kişinin arasında gitti geldi. Su diye inlemişti bir tanesi. O su diye inleyeni duyunca ağzını kapattı, onu işaret etti. Sonra öteki de öyle yaptı, öteki de öyle yaptı. Sahabi diyor ki bu 3 kişinin arasında bu su gitti geldi, içeni de olmadı. Üçü de şehit oldu diyor, hiç kimse de içemedi diyor. Burada ne var? Büyük bir isar örneği var.
Evet.
Biraz önce siz çok güzel bir girişte cümle kullandınız. Karz-ı Hasen'imiz dediniz. Karz-ı Hasen. Belki bu ifadeyi duymayan dinleyenlerimiz var. Belki manasını duyup unutan dinleyenlerimiz var. Belki bunu hayatında yaşayan, tatbik edenlerimiz de var. Ama maalesef o Karz-ı Hasen dediğimiz, o bir müessese tamamen ortadan kalkmış durumda sanki.
Evet.
Yani Allah'a veriyor gibi infakı verip aradan çekilmek demek aslında. Yani biz Allah için bir fakirin, fukaranın ihtiyacını verdiğimizde şöyle rakamsal bir örnek verelim. Yani bir kardeşimizin ihtiyacı var. Atıyorum 50 bin TL olsun. Bu büyük bir rakam. 50 bin TL'yi verdiniz ama verip unuttunuz. Diyorsunuz ki ben bu parayı gelirse Allah için belki ama gelmezse gelmeyi versin deyip verdiniz. Buna karz-ı hasen deniyor. Kardan hasenen diye geçiyor Kur'an'da. Bu unutuldu. Şimdi insanlar kredi kartlarına mahkum edildi. Bankadan faizli çekilen nakitlere, limitlere nakledildi. Oralara hapsedildi. Ve bu gelenek tamamen ortadan kaldırıldı. Belki bir muamele olarak yapan kardeşlerimiz var, uygulayan kardeşlerimiz var ama bu müessesenin canlandırılması belki fakir fukaranın bu tür faiz kucaklarına düşmelerine mani olacak bir hal. Burada en güzel örneklerden bir tanesi Ashab-ı Suffa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yanında bulunan ve gerektiğinde çalışıp ufacık bir kazancı da olsa arkadaşlarıyla, kardeşlerle bölüşen bir topluluk vardı. Ama Ashab-ı Suffa'yı genelde fakir fukarayı besleyen, onlara yardım bulunan zenginler idare ederlerdi. Hatta şunu da biliyoruz. Ashab-ı Suffa'da 70-80 talebe varken bazen Mescid-i Nebi'nin müdavimleri artardı. Bu sayı biraz daha yukarı çıkardı. Çünkü şunu biliyordu fakir fukara. Ashab-ı Suffa Allah adına, peygamber adına ilime kendini vakfetmiş olan bu gençlik ihtiyaç olduğunda çalışır, maişetini giderir ve bununla geçimini sağlar. Bunun dışında onlara Müslüman zenginlerden ikramlarda bulunulur, biz oradan istifade ederiz diyen fukara vardı. Yani bunu çok iyi biliyorlardı. O yüzden ihtiyacı olan Mescid-i Nebi Resulullah Efendimizin hemen kanatlarının altına giriveriyordu, geliyordu. Efendimiz de öyle yapıyordu. Bir ikram geldiği zaman kendisi onu almaz, hemen Ashab-ı Suffa'ya gönderirdi. Hatta Efendimizin tavsiyeleri vardır. Ebu Zerr'in Gıfari radıyallahu anh'a bir defasında geldiğinde, ya Ebu Zer, çorbana suyu biraz fazla kat demişti. Yani birisi seninle beraber çorba içmek istediğinde ona böyle nezaketen ikram edersin. O da istifade etmiş olur, sen de istifade etmiş olursun demişti. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bu fakir fukaranın gözetilmesi adına komşusu açken tok yatan hakiki manada imana ermiş olmaz. Yani kamil mümin olmaz. Burada bazen bu bizim gençlerle konuşurken yaptığımız tercümelerde bu komşusu açken tok yatan mümin değildir, o imanı kamil olmaz ifadesi. Ben şöyle anlıyorum diyorum gençlere. Bir insan ben iman ettim derken nasıl olur da komşusu açken tok yatabilir? Yani bir insan gerçekten ben iman ettim diyorsa onun bir derdi olmalı. Yani bir tasası olmalı. Şimdi Gazze'miz var hocam.
Eyvallah.
Gazze'miz var. Yani orada açlıkla mücadele eden, açlıkla boğuşan ve Yahudi mel'ununun la'anehullahu aleyhim ecmain, bunların yapmış olduğu o zulme, bırakın taraf olmayı, bırakın gönüldaş olmayı, bırakın bahaneler arkasında bir şeyler söyleyerek meşrulaştırmaya çalışmayı, bunu da duydum çünkü. İşte filanca grup böyle yapmasaydı onlar buna düşmezdi, filanca grup bunu etmeseydi onlar buna düşmezdi şeklinde böyle meşrulaştırmaya çalışan, zırvalayan bir topluluk var. Şunu unutmamak lazım, güneş balçıkla sıvanmaz, orada bir insanlık katliamı yapılıyor, orada bir İslam, Müslümanlık katliamı yapılıyor, bir ayıp işleniyor, bir kusur işleniyor, bir kabahat işleniyor ve bunun karşılığında o Müslümanın derdiyle dertlenemeyen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle müminlerin dertleriyle dertlenemeyen müminlerden değildir diyor, onlardan Eyvallah. Değildir diyor. Bunlar hakimin nisabı, reisemi de bizim hadislerimizde bunlar geçiyor. Ecdat bunu yerine getirmek üzere vakıf medeniyeti kurmuş, medeniyetler oluşturmuş, içerisinde belki binlerce, on binlerce karşılığı olan medeniyetler kurmuş. Ama biz Müslüman kardeşimiz orada o kadar sıkıntı çekerken gözümüz yaşaracak, belki kalbimiz sızlayacak, belki ciğerimiz yanacakken bir de buna meşru şartlarda gerekçeler bulup o öyle olmasaydı, bu böyle olmasaydı şeklinde yorumlar yapıyorsak vah gelmiş başımıza demektir. Yani Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Yani bugün Gazze bizim önemli meselemiz.
Eyvallah.
Boykot çok önemli. Bunu ihmal etmeyelim.
Tam yani onu diyecektim hocam. Evet. Yani oradaki kardeşlerimiz açlıkla mücadele ederken biz tabağımızda, çamaşırımızda çıkmayan lekenin derdiyle dertleniyorsak,
tabii daha da
içeceğimiz, tabii. içeceğimiz asitli bir içeceğin şu marka olsun o daha iyi derdine düşüyorsak vay halimize.
Ya şu örneği gördüm ben, gözlerimle gördüm. Yani ucuzladı diye malum içeceğin 6 x 4 24 tane 2,5 litreliği arabanın içerisine koyup şakır şakır sürüklediğini gördüm. Dedim sen ne yapıyorsun dedim, ya bugün dedim duşunu dedim bununla mı alacaksın? Banyoya bununla mı gireceksin? ucuzladı da diyor, ondan da istifade ettim diyor. Ya niye ucuzladı o? Biz almayalım diye olan bir boykot oluşturduk kendi zihnimizde. O da ucuz etti birileri. Sen de bunu ucuzunu mu buldun? Nasıl olsa yarın diyor bu diyor kalkacak o boykot diyor. Yarın diyor o zaman ben de kazık yememiş olacağım diyor. Burada tamamen bir nefsi körlük söz konusu. Evet. Yani tamamen bir kulak tıkanıklığı, tamamen bir göz karanlığı, tamamen bir duygu dünyasının bitmişliği aslında esas. Ve uyardığınızda da size kendince meşru bir gerekçeyle karşılık veriyor. Bu onun için geçerli bir gerekçe. Yani şunu diyemiyor. Ben 24 tane bu 2,5'luktan aldım ve 24 kişinin işini bir günde yaptım diyemiyor. Belki bir ayda alınacağı bir günde aldım da halt ettim diyemiyor. Allah korusun. Yani burada zaruret başka bir şey. İlaçtır, bir zaruret esastır. Bunlar başka bir şey. Ama bir keyfiyet varsa işin içerisinde, tabii burada zaruretin ölçüsü de keyfiyete bulaşmayacak. O da çok önemli. Yani ben aldım da pantolondan bu leke çıkmadı falancayı alınca çıkıyor demeyecek. Ya git başka bir pantolon al, onu yine alma. Giymeyi ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde hırkasında kaç tane yaması vardı. Yani mesele bu değil.
Evet.
Yani Hazreti Ömer Efendimiz geçen halifeleri okurken dikkatimi çekti. Halifelerimiz Hazreti Peygamber sünnetine tabi oldular. Halifelerimizin sırtındaki ceketlerin de yamaları vardı diyor. Yani elbette ki onlar Allah Resulü'nün en önde gelen, aşere-i mübeşşerenin en önde gelen, cennetle müjdelenen insanları. Ama bizim için de azıcık bir örnek olması gerekiyor. Tamam biz belki yamalı giymeyelim ama en azından o deterjandan uzak duralım.
Evet. Yani en azından ki şöyle bir şey de var hocam. Artık yani 2 yıl oldu bu boykot gündemimizde daha fazla oluştu ve çok şükür bu ürünlerin benzerleri, bu ürünlerin yaptığı işleri tabii, yapan ürünler çıktı.
Kesinlikle muadilleri var.
Muadilleri var, araştırmak
hatta daha
lazım.
Fazlası var.
Daha fazlası var, daha güzeli var.
Daha güzeli var yani. Eyvallah. Bunları görüyoruz işte marketlerde, reyonlarda bunlar boy boy kendini gösteriyor. Yani evet. Bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce 1-2 markadan başka görünmezken şimdi 20 tane, 30 tane marka çıktı karşımıza. Bunlar yani Müslümanlar yapabiliyormuş demek.
İçeceğin, evet. İçecekseniz hani asidin sağlığa zararlı noktasını geçtim.
Geçtik.
Daha yerlisi olanı var.
Değil mi?
Çıktı yani ve hakikaten de tadı da fena değil o manada bakıldığında.
Hocam belki de daha önce de vardı da gözümüz görmüyordu.
Evet. Bu Yahudi melunu onları bir şekilde kapatıyordu.
Servis ediyordu. Önümüze geçiyordu. Belki onların farkına varmıyorduk. Bu sefer de bir körlük gelişmişti. Şimdi elhamdülillah her şey yolunda, her şey tıkırında. Ama şunu unutmamak lazım. Gazze'de her şey yolunda değil, her şey de tıkırında değil. Eyvallah. O zaman dualarımız, gecelerimiz, gündüzlerimiz, namazlarımız bu anlamda dolmalı ve boykot umurumuzda olmalı diye düşünüyorum.
Eyvallah. Market arabasına attığımız o ürünün boykot olup olmadığını düşünmek, araştırmak ve o ürünleri seçerken orada açlıktan şehit olmuş veya açlıktan kendini paralarcasına ağlayan, feryat eden bebeklerin sesini hatırlamak lazım hocam.
Annelerin o mahallesi.
Annelerin o çaresizliğini hatırlamak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Bu haftada böyle güzel bizi kendimize getirecek meseleleri dinleyicilerimizin gündemine getirmiş olduk. Önümüzdeki hafta vakıf medeniyetimizi konuşacağız.
İnşallah.
Osmanlı döneminde bizim tarihimizde birçok vakıf var. Bu manada işte infak odaklı yaşayan bir toplumun oluşturmuş olduğu vakıflar.
Sosyal bir medeniyetin aslında tam görüntüsü bu.
Görüntüsü, tam tezahür ettiği bir ortam. Bunu konuşacağız i̇nşallah. Önümüzdeki hafta inşallah. Şimdilik dostlardan müsaade istiyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben Kıymet teşekkür hocam. Ediyorum. Allah razı olsun.
Sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte oluncaya dek sizi kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.